sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takipçileri, bu haftaki programımıza 20. sözden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, sağ olun.
20. sözün 1. makamının 3. nüktesi. Sümme gasat kulubikum min ba'di zalik fehiye kel hicarete ev eşeddu gasfe ve inne minel hicareti lema yetefecceru minhun anhar ve inne minha lema yeşşakkaku feyahrucu minhun ma ve inne minha lema yehbiru min haşyetillah ve mallah bi gafilin amma ta'melun. Şu ayeti okurken müvesvis dedi ki, herkese malum ve adi olan taşların şu fıtri bazı halat-ı tabiiyesini en mühim ve büyük meseleler suretinde bahis ve beyanda ne mana var, ne münasebet var, ne ihtiyaç var. Şu vesveseye karşı feyz-i Kur'an'dan şöyle bir nükte ilham edildi. Evet, münasebet var ve ihtiyaç var. Hem o derece büyük bir münasebet ve ehemmiyetli bir mana ve o derece muazzam ve lüzumlu bir hakikat var ki, ancak Kur'an'ın icaz-ı mucizi ve lütfü irşadıyla bir derece basitleştirilmiş ve ihtisar edilmiş. Bu metinle ilgili birkaç şıklı sualimiz var hocam. Öncelikle üçüncü nükteye konu olan ayetin mealini alabilir miyiz?
Konu daha önceki programda geçmişti değil mi? Konu olarak geçmişti. Evet. Bakara suresindeydi ayet. Bütün bunların ardından. Tamam. Meali şöyle. Bütün bunlardan sonra kalpleriniz katılaştı. Şimdi onlar taşlar gibi, hatta daha katıdır. Çünkü öyle taşlar var ki çatlar, bağrından sular akar. Öyleleri var ki Allah'a olan saygısından, yani haşyet, saygı demiş burada. Saygısından dolayı düşer, yuvarlanır, yerinden oynar. Ve fakat Allah sizin yaptıklarınızdan asla gafil değildir. Yani bu.
İkinci olarak sorudan azala verilen taşların fıtri haletlerinin en mühim ve büyük meseleler suretinde Kur'an'da bahsedilmesini biraz açıklar mısınız? Yani nasıl bunlar en yüksek ve en büyük hadis olarak azala veriliyor?
Şimdi soruda zaten adi kelimesi geçti. Yani zaten burada fıtri olarak aynı şeyi tekrarladı. Yani adi adet, taştan adeti budur yani. Fıtratları evet. Budur. Türkçedeki adi manasına değil.
Evet.
Önce onu hatırlatmış olalım. Taşların fıtri halleri deyince bir de var sertlikleri değil mi akla geliyor? Taşlar evet. Serttirler. Sonra parçalanırlar. Yuvarlanırlar. Zelzele gibi bazı hadisatıyla. Dağılırlar. Ve neticede toprak haline gelirler.
Evet.
Bunlar taşların fıtri halleri. Şimdi bunları Kur'an-ı Kerim için önemli bir hadise gibi nazar veriyor. Bir defa Cenab-ı Hakk'ın her mahluku önemlidir yani. Çünkü bir ismin tecellisidir. Yani mahlukat Allah'ın isimlerinin tecellilerinden meydana geliyor yani.
Evet.
Üstadın tabiri kesif bir gölgesi Esma-i İlahiye'nin tecellilerinin bir kesif gölgesi, hatta gölgelerinin gölgesi diyor Üstad başka bir yerde. Şimdi esma tecellisi olunca bütün esma da hüsnadır, güzeldir. O halde taşlara da bu manada baktık mı onların bir güzellikleri vardır yaratılışlarında. Bu güzellikleri hikmet takip ediyor yani. Hikmetleri de vardır taşların. Çok faydaları vardır. Üstadımız insanla kainat arasında bir ilgi kurarken insan kemiklerin topraktan, taşlardan haber verdiğini, değil mi?
Evet.
Etlerinin de topraktan haber verdiğini ifade ediyor. Tabii o konu ayrı. Oradan bu dersimizle ilgili alacağımız mesaj şu. Nasıl insandaki şu kadar kemik var? Yüz kaç nedir? 212 mi? Ha.
Evet.
212 bak sayısını bilmiyoruz mesela. O da ayrı bir şey. Kendi kemiğimizin sayısını bilmiyoruz. Çünkü bizim değil de onun için. Allah yaratmış. Emanetini kullanıyoruz. Emanet olarak. Şimdi 200 küsur kemik var insanda. Bu her kemik faydalı değil mi? Şimdi buradan hareketle, madem insanın her kemiği faydalıdır, insana kainatın bir meyvesi oluyor. O halde kainattaki her camit şey de faydalıdır. Ki taşlar ustad dedi, kemiğe benzetti ustad. O halde bütün taşlar da faydalıdır, hikmetlidir. Bilelim veya bilmeyelim, kaldı ki birçok olan biliyoruz zaten. Bu noktadan baktık mı, taşların tefekkür edilmesi lazım. Taşlarda iki yön var yani zikrinde. Birisi tefekkür. İşte az önce bahsettiklerimiz gibi düşünmek gibi, mahluk olarak taşı tefekkür etmek yani. Değil mi?
Evet.
Yani Üstad bunu pencerede ifade ediyor. İşte dünyayı anlatırken mayi halindeydi diyor, değil mi?
Evet.
Mayi halinde bir maddeyi seyreden taş yaratılmış, taştan toprak halk edilmiş diyor. Şimdi mayi halindeki bir şeyden, güneşten kopmuş bir sıvı daha sonra, sıvı bir gaz sonra sıvılaşıyor. Allah bilir keyfiyetini. Mayi haline geliyor. Ondan taş yaratılıyor diyor Üstad.
Evet.
Yani taştan da toprak yaratılıyor. Taş gibi sert olsaydı diyor, üzerinde oturamazdık. Kabili sükne olmazdı.
Mayı kalsaydı.
Mayı kalsaydı oturamazdık. Taş gibi sert olsaydı sürekli istifade edemezdik. Evet. Şimdi mayinin sertleşmesi de hikmet. Bunu düşünmemiz lazım. Taş derken bunu düşüneceğiz. Bunun evveli mayi halindeydi.
Evet.
Niye sertleşti? Kim bunu sertleştirdi? Ondan sonra ne oldu? O şekilde kalsa istifade edemezdik. Kim bunu toprak haline getirdi? Mesela bunlar tefekkür edilecek şeyler.
Evet.
İnsan yaratılışına bir yönde benziyor insanın yaratılışına. Mesela insan da bir damla sudan yaratılmış ya, mayi halinden. Sert kemikler sonra oluyor insanda, değil mi?
Evet.
Sert kemiklerin yanında yumuşak etler de oluyor. Yani aslı mayi iken ondan sert kemikler ve yumuşak etler yaratılıyor. Bunun bir misali ise kainatta işte mayi halinden taşlar ve taştan toprak yaratılıyor. İnsan nasıl işte sert halinden sonra yumuşak hale geçiyorsa insan da ne olur, bir ara gençleşiyor sanki sert gibi böyle dimdik duruyor falan. Efendim söyleyeyim işte elmasım kaçı dağla şekerim gibi kendine güveniyor falan. Sonra başlıyor yumuşamıyor, ufalanmıyor. Değil mi?
Evet.
İhtiyarlamıyor. Ondan sonra toprak oluyor ve dünyadan göçüp gidiyor. Yani bu ve benzeri. Tefekkür deyince herkes her şeyi tefekkür edebilir. Tefekkür bir umman. Birkaç madde söylemiş olduk. Demek ki Cenab-ı Hak bu ayetle taşları dikkatimizi çekiyor.
Evet.
Taşın kendine dikkatimizi çekiyor, yapısına, yaratılışına dikkatimizi çekiyor. İkincisi de ondan ibret almamız. İkinci mesaj o. Bundan ne ibret alacağız? Alacağımız ibret şu. Taşlar Cenab-ı Hakk'ın emrine mutiler. Yaratılış kanunlarına tam itaatteler. Görevlerini tam yerine getiriyorlar. Öyle mi?
Evet.
Peki taşlar böyleyken insan ilahi emirlere karşı daha kayıt olursa yahut karşı çıkarsa, itiraz ederse, yerine getirmezse, o zaman insanın kalbi ne olmuş olur? Taştan daha sert olmuş olur gibi.
Evet.
Bir ibret dersi buradan almamız mümkün. Tabii taştan sert olma deyince, taştan sert nedir? Aklımıza gelen demir değil mi mesela?
Evet.
Şimdi taştan sert demir. Demir deyince de aklımıza ne geliyor? Çok şey gelir de şu anda aklımıza gelen Davud Aleyhisselam'ın demiri yumuşatması değil mi?
Evet.
Balmumu gibi yumuşatması. Demek ki Davud Aleyhisselam'ın elinde demir yumuşuyor. Değil mi? Ve ondan bazı aletler yapılabiliyor. Şimdi böyleyken diyelim mesela buradan Firavun'a atlıyoruz. Firavun'a iki büyük peygamber Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam elçi olarak gidiyorlar. Yumuşak konuşmaları onlara tavsiye ediliyor Cenab-ı Hak tarafından. En güzel şekilde, en yumuşak şekilde tebliğata bulunuyorlar. Fakat onun kalbi yumuşamıyor.
Evet.
Değil mi? İki peygamber bir kalbi yumuşatamıyor. Davud Aleyhisselam demir eritirken Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam Firavun'un kalbini yumuşatamıyor.
Evet.
Yani buradan ne çıkıyor ders olarak? Demek ki onun kalbi taştan daha sert, demirden daha sert. Peki bundan da alacağımız ders kendi kalbimize sahip olmak yani. Firavun'dan bahsedilmesi Firavun aleyhinde konuşmak için değil, oradan ders almak, ona benzememeye çalışmak. şeytandan bahsedilmesi şeytana uymamaya çalışmak değil mi Kur'an-ı Kerim'de? Yani onu razı edecek şeylerden sakınıp Allah'ın razı olduğu istikamette yürümek. Burada Firavun kıssasının çok zikredilmesinin bir hikmeti de oradan ders almak. Kalp katılığından sakınmak.
Evet.
Değil mi? Katı kalpli olmaktan sakınmak. Katı kalp deyince başta imansız kalp akla gelir. Değil mi? Sonra işte merhametsiz kalp akla gelir. Bütün bunlara sakınmak. Bu ve benzeri birçok hikmetlerle taştan bahsediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir de taşlarda tabii şu da var. Bir öyle girelim mi? Yani ayette nasıl geçti? Bir daha bakalım ayete. Şimdi taşların bir kısmı var ki onlar sulara yol veriyorlar değil mi?
Evet.
Bir kısmı da var ki efendim söyleyeyim içinden şeyler fışkırıyor. Akarsın nehirler. Bir kısmı da var ki parçalanıyorlar Allah'ın haşyetinde, min haşyetillah. Allah'ın haşyetinde. İşte toprak haline geliyorlar. Şimdi burada üç tane örnek verildi. Değil mi? Bu ilk ikisi Cenab-ı Hakk'ın cemal tecellileri, rahmet tecellileri.
Evet.
Üçüncüsü de kudret tecellisi, haşyet, celal tecellisi. Bunu alması gereken dersin insanın sulara bakıp onların cemal tecellilerine bakıp diğer cemal tecellilerini hatırlamak yani. Cenab-ı Hakk'ın bütün lütuflarını, rahmetlerini, ikramlarını hatırlamak. Bunlar kalpte ne olacaktır? Yumuşama meydana getirecektir değil mi?
Evet.
Yani bir lokmanın 40 yıl hatırı vardır diyorlar. İşte lokma ne yapıyor? Kalbi yumuşatıyor. Karşıdaki ikram sahibine bir minnet duygusu kalpte hasıl oluyor ve bu teşekkür etmek şeklinde tezahür ediyor değil mi? Ortaya konuluyor.
Evet.
Cenab-ı Hakk'ın bu kadar insanları var iken birisi de taşlar. Değil mi?
Evet.
Güneşten, yıldızdan, havadan, sudan ilahir. Sonsuz rahmet tecellileri insan kalbi yumuşatmalı. Bir de celal tecellileri var. Bunlar da insanı korkutmalı. Yani biri cennete insan yönlendirmeli. Bu rahmet tecellilerinin devamı ebedi saadette olacak. Değil mi? Nasıl hareket etmeliyim ki bu cemal devam etsin, tecelliler devam etsin. Değil mi? Bunda yolu belli zaten. Kur'an'da zikredilmiş. İman, amel-i salih özet olarak. Diğeri de haşyet, cehennem nazarı veriliyor celal tecellilerinden de. Nasıl yapmalıyım ki oraya gitmeyeyim? Şimdi Kur'an-ı Kerim bu kadar celal ve cemal tecellilerine dair ayetleri var iken ki burada özetlemiş oluyor bu. Yani bu kıssada özetlemiş oluyor sanki. Taşların hem cemal hem celal tecellileri nazarı veriliyor. Bunlar insan kalbi yumuşatması, itaate getirmesi gerekirken bir insan itaat etmezse, salih amelini tutmazsa, isyanında devam ederse o zaman onun kalbi ne olmuş oluyor? Taştan daha sert olmuş oluyor.
Evet.
İlahir. Yani.
Allah razı olsun. Yani
taştan anlayacak çok dersimiz var da.
Evet.
İnşallah.
Ayrı bir soruya geçiyoruz hocam. Yine üçüncü nükteden. Evet, icaz-ı Kur'an'ın bir esası olan icaz hem hidayet-i Kur'an'ın bir nuru olan lütf-i irşad ve hüsn-i ifham. İktiza ediyorlar ki Kur'an'ın muhatapları içinde ekseriyeti teşkil eden avama karşı külli hakikatları ve derin ve umumi düsturları me'luf ve cüz'ü suretleriyle gösterilsin. Ve fikirleri basit olan umumi avama karşı muazzam hakikatların yalnız uçları ve basit bir sureti gösterilsin. Hem adet perdesi tahtında ve zeminin altında harikulade olan tasarrufat-ı ilahiye icmalen gösterilsin. İşte bu sırada binaendir ki Kur'an-ı Hakim şu ayetle diyor diye devam ediyor metin. Buradan birkaç çıktı sorumuz olacak o zaman. Birincisi, burada icazdan maksat nedir?
İcaz. İcaz, veciz konuşmak demek. İcaz, veciz konuşmak. Türkçeleşmiş artık bu.
Evet.
Vecize dediğimiz nedir? Çok birkaç kelimeyle değil veya bir tek cümleyle çok hakikatler ifade ediliyor.
Evet.
Veciz konuşmak. İşte Kur'an-ı Kerim'de hem icaz var hem iyacaz var Üstad diyor değil mi? İcaz çok külli manaları kısa ayetlerle avamın ve bütün insanların daha doğrusu nazarına sunması. İcaz da, İcaz da ayinle olunca da bu sefer o da hiçbir ayetinin, hiçbir suresinin taklit edilememesi, mucize olması.
Evet.
Biri mucize, biri veciz konuşmak. Evet. Evet.
İkinci olarak, lütfi irşat ve hüsn-i ifhamdan murat nedir?
Şimdi bunu ustadımız bir cümleyle ifade ediyor. Böyle bir ibareyle daha doğrusu. Tenezzülat ilahiye diyor, değil mi?
Evet.
Devamı tenezzülat ilahiyeti.
İlâ okul beşer.
Beşer aklına göre konuşmak.
Evet.
Ve şimdi Kur'an-ı Kerim demek ki Cenab-ı Hakk'ın bizimle konuşmasıdır.
Evet.
Bizimle konuşmasıdır. Yine ustadın kendi ifadesi, eğer diyor Tur-i Sina'daki gibi konuşsaydı diyor, hiç kimse muhatap olamazdı diyor. Evet. Değil mi? Hadi burada bir tenezzülat ilahiye söz konusu. Bizimle konuşması.
Evet.
Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatı sıfat olarak kelimesizdir. Ama konuşma İbranice'de ayet inmiştir, Arapça'da inmiştir. Değil mi? O her kavme göre, her kavmin de kabiliyetine göre, ilmi seviyesine göre Kur'an'da ayetler nazil olmuş. Ama öyle nazil olmuş ki, burada da kastedilen o, bütün umumi avam dedi, değil mi? Tabir geçti.
Evet.
Evet, umumi düsturları meruf. Evet, fikirleri basit olan umumi avama karşı. Yani öyle bahsediyor ki hakikatleri, hem insanların çoğusu avam olduğu için, okumamış olduğu için, yüksek tahsil görmemiş olduğu için, Kur'an'da irşad için gelmiş madem insanları, bütün bu avamın ondan ders alması lazım. Ondan anlayacağı şekilde Kur'an-ı Kerim nazil oluyor. Bir böyle, bir de bu sarih manada böyle. Bir de işari manalar var, batini manalar var, değil mi? Zahiri manadan avam havas herkes istifade ediyor. Ondan sonrası havası da mahrum bırakmak için ince manalar, derin manalar da ayrıca işaretler, telmihler, remizler suretinde ayrıca ders veriliyor. Bunun için Kur'an-ı Kerim lütfü irşat dedi ustazımız burada. Ana hükümleri çok açık ortaya koyması. Yani başka bir de ustaz ifade ediyor. Şu anda cümle tam aklımda değil de. Yani Cenab-ı Hak deseydi ki mesela bir katil içinde şu kadar canlının, değil mi, mikropları kastediyor.
Evet.
Bulunduran bakın da Allah'ın kudretini anlayın. Kimse anlamazdı. Belki inkara giderlerdi.
Evet. Delil
müddadan daha hafif olurdu yani. Delil davadan daha gizli kalmış olurdu. Onun için öyle konuşuyor ki herkes bunu kabul etsin, herkes anlasın.
Evet.
Bunun en açık örneği bunun güneşin dönmesi, değil mi? Ve şemsi tecri, güneş döner. Herkes görüyor ki güneş dönüyor. Avam havas. Nazar böyle görüyor. Onun için kimse şey yapıyor, itiraz etmiyor. Güneş döner. Ama aslında orada tecri sadece dönmek demek değil. Devretmek başka, cereyan etmek başka. Tecride cereyan manası var.
Evet.
Usta bunu tefsir ediyor, oraya girmeyeceğim. 25'in sözde. O diğer gizli manaların, derin manaların havası anlıyor.
Evet.
Ama avam da itiraz etmiyor güneşin dönmesine. Tamam, görüyor ki dönüyor zaten. Onun için lütfü irşat bu yani. Öyle zikredecek ki avam bir defa itiraz etmesin, inkara gitmesin, rahat anlasın. Onun için iman hakikatleri gibi umum hükümler çok açık anlatılmış. Esasen herkese taalluk eden ana meseleler. Diğerleri bir derece gizli bırakılmış.
Evet.
Lütfü irşat bu.
Üçüncü olarak bu metinle ilgili külli düsturların uslarının avama yapılan hitapların mahiyetinde gizli ve saklı olduğu anlaşılıyor. Bu saklı olan külli düsturlar ve gayret kimler içindir?
Sanki az önce kısmını demiş olduk bunu.
Evet.
Yani o işari manalar, remzi manalar, telmihler bunlar havas için.
Evet.
Ve onlar için ayrı bir kemaldir, ayrı bir üstünlüktür.
Evet.
Fakat şart değildir yani.
Evet.
Yani bütün insanlar için şart olan, vacip olanlar açık zikredilmişlerdir. Bunun işte bir örneği de kainatta var yani. Üstad kainata kitap diyor ya.
Evet.
Kur'an-ı Kerim de Allah'ın kelam sıfatından gelen kitabı diyor. Kainat da irade ve kudret sıfatından, değil mi, gelen kitabı diyor. Ve Kur'an-ı Kerim için üstadın uzunca bir tarifi var. Bir cümlesi şu, çok enteresan. Şu kitabı Kebir-i Kainat'ın bir tercümeyi ezeliyesi. Yani ikisi de Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim o kitabı şey yapıyor. Tefsir ediyor, izah ediyor, açıklıyor bize. Şimdi bu manada kainat kitabında da bunun örneği var yani. Mesela diyelim insan gözüne baktık mı, gözü herkes bilir ki görmek içindir. Allah'ın büyük bir lütfudur. Değil mi? Kainatla olan irtibatımızı bu ufak iki tane şey tabii bilye kadar organ bizi kainatla irtibatlandırıyor, değil mi? Evet. Muazzam bir nimet. Bunu herkes anlıyor. Ama bir doktor, özellikle bir göz doktoru, o sadece ihsas yapmış insan, göz hakkında ciltler dolusu kitap yazıyor. Evet. Değil mi? Şimdi nasıl bu zahir mana herkes için geçerli, fakat derin manaları, havas kısmı, o ilmin mütehassısı olan insanlar anlıyorlarsa, Kur'an-ı Kerim'de de bu mana var yani. Evet. Herkesin anladığı manalar, herkese lazım olan, vacip olan, farz olan manalar. Fakat ince derin manaları ne yapıyor? Alimlerimiz, büyük zatlar ortaya koyuyorlar. Biz de ondan istifade ediyoruz. Üstadın mesela bir misal vereyim sadece. Daha önceki programımızda geçmişti. Bu lemilet ve lemilet. Hatta oraya tekrar dönmeyeceğim. Evet. Sadece bir cümle söyleyeyim. Orada Cenab-ı Hak doğmadı ve doğurulmadı. Bunu herkes anlıyor. Ama ondaki derin manaları Üstad anlatmıştı. Daha önce söylemiştik programda. Evet. Bunlar havas için işte. Bir başka misal vereyim. Eyyub Aleyhisselam hastalığı çok ilerleyince buyuruyor ki ya Rabbi zarar bana dokundu. Değil mi? Lisan-ı zikrime, kalbi ubudiyetime halel veriyor. Bu kısım Üstad'ın açıklamasıdır. Evet. Ayette zarar bana dokundu. Bunu avam nasıl anlıyor? Çok hastalanmış, artık çok rahatsız olmuş. Cenab-ı Hak iltica derecesinde ızdırap çekmiş Eyyub Aleyhisselam. Doğru. Evet. Mustafa burada ne manası görüyor? Lisan-ı zikrime, kalbi ubudiyetime halel veriyor. Demek ki bir hastalık bizim Allah'ı hatırlamamıza, kalbi huzurumuza dokunursa o zaman bize dokunmuş oluyor. Yoksa bize dokunmuş olmuyor, aksine ondan istifade edebiliyoruz. Üstad buna menfi ibadet diyor. Sabretmek şartıyla bu hastalıktan fayda görebiliyoruz. Ya bu neye benziyor mesela? Diyelim işte bir insan çok işin içindeyiz, her zaman gördüğümüz veya duyduğumuz bir hadise, bir yangın çıkıyor değil mi? Bir evde hemen soruyoruz, can kaybı var mı? Değil mi? Evet. Şimdi can kaybı oldu mu o zaman zarar insanlara dokunuyor. Öteki malına dokunuyor. Evet. Üstadımız da beden ruhun hanesidir diyor. Beden ruhun hanesidir diyor. Evet. O halde bedene dokunan zararlar eve gelen zarar gibi. Üstad'ın onu anlıyoruz yani. Üstad bunu hep oradan çıkarmış o manaları. Eve gelen zarar gibi. Ama ruha gelen, kalbe gelen zararlar insanın cismine gelen zarar gibi oluyor. Günahlar Üstad onu izah ediyor uzunca ulema'da. Ulema tamamen bu zarar bana dokunduğunun izahıdır yani. Değil mi? İşte o nedir? Havasın zarar bana dokunduğunu anladığı manalara Üstad çok güzel bir örnek vermiş oluyor. Bütün ayetler böyledir yani. Onun için günahlar diyor işte ne yapıyor? Kalbe ruha işliyor. Allah muhafaza. Ta insan küfre götürünceye kadar katılaştırıyor kalbi. Asıl zarar dine gelen zararlardır. Asıl musibet dine gelen musibettir gibi geniş zararlar yapıyor. İşte bu havasın anladığıdır. Allah'ın anladığı Eyyub Aleyhisselam çok ızdırap çekmiş. Artık en son Cenab-ı Hak iltica etmiş ki ya Rabbi çok zarar artık bana dokundu. Dayanamıyorum. Allah'ın bu kadar anlıyor. Kafir zaten. Evet. Ona kâfi ama havası daha derinlere gidebiliyor.
Burayla ilgili son sorumuz olacak hocam. Hem adet perdesi tahtında ve zeminin altında harikulade olan tasarrufat-ı ilahiye icmalen gösterilsin. Bu cümlenin izahı.
Adet perdesi altında. Adet perdesi altında yani adet olarak görüyoruz ki işte ağaçtan meyve çıkar değil mi? Adet zaten. Evet. Yani bu neyin hayret edeceğiz? Meyve ağaçtan çıkar. Aslında harika bir şey. Meyve ağaçta niye çıksın yani? Aslında onun içinde bir manevi tezgah çalışıyor. O gördüğümüz odun, bize göre odun, ağaç, içi muazzam bir fabrika. O fabrikadan meyve üretiliyor. Yani her zaman örnek veriyoruz gençlere sohbetlerimizde. Biz Erzurumluyuz. Erzurum'da bir şeker fabrikamız var. Onu çok örnek veririz. Bir pancarı şeker yapmak için koca fabrika kurulmuş. Müdürüyle, şefiyle, işçisiyle, ilahir, ustasıyla. Bütün görevi işte pancar, şeker pancarı şeker olacak. Zaten şeker pancarı adı üstünde. Değil mi? Evet. Öteki meyve ağacını yapıyor, suyu, toprağı, elma yapıyor. Ne harika bir fabrika, ne muazzam bir fabrika. Ama bu kadar büyük bir fabrika adet perdesi altında nazardan gizlenebiliyor. Değil mi?
Evet.
Onun için Kur'an-ı Kerim uzatıyor, keskin beyanatıyla ülfet perdesini yırtıyor, adet perdesini yırtıyor. Oradaki harikuladelikleri nazara veriyor. Nasıl böyleyse, aynen böyle yani. Bu dersten ifade eden alacağımız en büyük ders, nasıl meyveye baktık mı, arkasında bir fabrika çalışıyor da meyve olmuş. Yani aynı şekilde bir çeşme akıyor mu, bir taştan su akıyor, onun arkasında muazzam bir fabrika var da, değil mi?
Evet.
Buradan suyu bir meyve gibi seyretmek yani.
Evet.
Yani suyu meyve gibi seyretmek. Orada su nasıl denizden buharlaşıyor, toprağa nasıl iniyor, orada nasıl muhafaza ediliyor, değil mi? İşte taşlar ona nasıl yol veriyor, yer çekimine rağmen niye yukarı çıkıyor gibi birçok soruları hiç düşünmüyoruz. Aslında bunlar her birisi birer mucize. İşte adet perdesi değil bu yani. Taştan suyun akmasına dikkatini çekmiyor Cenab-ı Hak. Bu rastgele bir hadise değildir. Tefekkür etmeniz gereken bir mucizedir manasında dikkatimiz çekiliyor ayette.
Evet.
Taşlardan suların akmasına.
Evet. Ağzınıza sağlık hocam.
Sizin de efendim.
Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta yine 20. sözle birlikte olmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.